Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilite programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Gündemimiz yine oldukça yoğun ve hemen ilk haberimize başlıyoruz. Evet Ender, biz daha önceki programlarımızda Qualcomm'dan bahsettik. Hı-hı. 4 çekirdekli yeni bir işlemci sunacağını zaten sizlere aktarmıştık. Şimdi artık o yeni işlemcinin detayları olgunlaşmaya başladı. Hatta Qualcomm geliştiriciler için hazırladığı özel bir geliştirici tablet bilgisayarı da ortaya çıkardı ve bu tablet üzerinden yapılan performans değerlendirmeleri de ekranlara yansıyor şu anda zaten. Tabloya baktığımız zaman göründüğü üzere Qualcomm 4 çekirdekli yeni işlemcisiyle Tegra 3'ü 2'ye katlamış durumda. Samsung'un Exynos işlemcisinden, ki bu 4 çekirdekli Exynos, yani Samsung Galaxy S3'te kullanılan işlemciden bahsediyoruz. Ciddi oranda daha hızlı olmayı başarmış. Sanırım 4 çekirdekli Snapdragon işlemcileri kullanan cihazlar ciddi oranda hızlı olacak gibi görünüyorlar.
Qualcomm zaten Crate mimarisini geliştirirken de biliyorsun ki oldukça zaman harcamıştı ve diğer üreticilerden kıyasla ürünlerini piyasaya sürme konusunda bir hayli geri kalmıştı. Zaten 4 çekirdekli işlemciyi de şu anda hala tam olarak piyasaya sürebilmiş değiller. Sadece Qualcomm'un kendi geliştirici kiti, özel bir kit sayesinde şu anda ön siparişler alınmaya başlanmış durumda. Performans olarak çok ciddi gelişmeler var. Zaten Qualcomm'da çift çekirdekli S4 işlemcisinin bile şu an piyasada olan 4 çekirdekli işlemcilerin birçoğundan daha iyi olacağının, daha yüksek performans göstereceğini altına basa basa geliştiricileri duyurmuştu. Şimdi ona yakın bir performans görüyoruz. En azından sentetik test sonuçlarına baktığımızda işlemci testlerinde S4 platformu ve Crate çekirdekleri standart Cortex A9'lara göre bir hayli yüksek performans gösteriyor. Grafik tarafında da Adreno 322 konsol kalitesinde grafik sunacağı vaat edilen grafik yongasında performansını şu anda kullanılan hem Tegra 3'ten hem de hız aşırtılmış Mali 400'den çok daha yüksek olduğunu görmekteyiz.
Evet, burada Qualcomm'un aslında tasarım anlamındaki farklılığının altını çizmek lazım belki de. Çünkü Qualcomm, ben daha önceki pek çok videoda da aslında dile getirdim, biraz AMD'ye benzeyen bir yapısı var. Şimdi AMD ne yapıyor? Intel'den lisansladığı x86 lisansı üzerine kendi mimarisini geliştirecek özellikler ekliyor. Yeni teknolojiler geliştiriyor ve bu açıdan bakıldığında Intel'den de ayrışmayı başarıyor. ARM tarafına baktığımızda ise üretici firmalar, ki bunlar Nvidia, Samsung, Texas Instruments, Qualcomm gibi firmalar, ARM'dan aldıkları lisans üzerinde kendi tasarımlarını geliştiriyorlar. Ancak Qualcomm dışındaki firmalar genelde ARM'ın üzerine çok fazla bir şey koyduklarını söyleyemeyiz. Sadece grafik birimi tarafında, işte Nvidia kendi grafik birimini geliştirmekte zaten. Samsung tarafına baktığımızda ARM'ın yine geliştirdiği Mali grafik birimi ya da Imagination firmasının geliştirdiği PowerVR grafik birimini kullanmakta. Keza Texas Instruments'ta benzer şeyleri yapmakta. Burada ayrışan firma ise Qualcomm aslında. Qualcomm Crate mimarisinde hem ARM'ın Cortex A9 tasarımından hem de henüz daha piyasaya çıkmamış Cortex A15 tasarımından bir takım özellikleri bir araya getirerek diğer üreticilerden farklılaşmayı başarmış. Bu tür özelleştirilmiş tasarımlar hem avantajları hem de dezavantajlara sahip. Avantajı nedir? Performans anlamında şu an işte tablodan da görebileceği üzere daha hızlı olmayı başarıyorsunuz rakiplerinizden. Çünkü diğerleri standart tasarım kullanırken siz özel bir tasarım kullanıyorsunuz. Ama diğer taraftan dezavantaj olarak baktığımızda ise birincisi zaman kaybettiriyor. İkincisi de daha yüksek maliyetlere neden oluyor bu tasarım. Çünkü oturup bir Ar-Ge takımıyla yeni özellikler geliştirmeniz ve bunu mimariye dahil etmeniz gerekiyor. Ancak Qualcomm bu açıdan zaten yıllardır hep aynı anlayışı sürdürerek ciddi başarılar elde etmiş bir firma. Şimdi Qualcomm'un geliştirdiği bu APQ8064 işlemcisine baktığımızda ilk dikkatimizi çeken nokta başındaki kod olacak aslında. Bu APQ şu demek, içerisinde herhangi bir baseband işlemcisi yok. Yani LTE, 3G desteği dediğimiz iletişimi sağlayan temel yonga bulunmuyor. Ancak Snapdragon işlemci ailesinin diğer MSM ile başlayan türevlerinde bu yonga bulunuyor. Muhtemelen burada Qualcomm zaten 4 çekirdekli bir işlem çok ısınacağı için ya da kendi içerisinde, kendi kulvarında çift çekirdekli işlemcilere nazaran daha fazla ısı üreteceği için içerisine bir baseband işlemci koymayı tercih etmemiş gibi görünüyor. Ya da başka nedenler de olabilir. Bu bizim tahminimizden ibaret şu an için. Bu işlemci 1.5 GHz'de çalışıyor ve üzerinde Adreno 320 grafik birimi var. Ve genel olarak bakıldığında özellikle Tegra 3'e atılan fark ciddi şekilde hani dikkat çekmekte. Çünkü hem Quadro'da hem Velomo'da hem de Egypt uygulamasında GLB benchmark'ta grafik, işlem gücü değerlendirmesi gibi iki farklı, üç farklı kriter açısından Tegra 3'ün iki kat daha hızlı olmayı başarmış platform.
Erdi, APQ 8064 çözümüne baktığımızda aslında teknik olarak saat hızları bakımından diğer Tegra 3 veya Exynos 4 Quad'dan çok da geri olmadığını görüyoruz. 1.5 GHz'de çalışan 4 çekirdekli bir yapı var burada. Ama performans anlamındaki fark büyük. Bu da Qualcomm'un deminden beri üstüne bahsettiğimiz S4 Crate mimarisinin üzerindeki geliştirmelere borçlu. Nvidia burada ilk gene 4 çekirdekli işlemci Tegra 3'ü piyasaya sunarak bir pazarda bir avantaj yakaladı ama performans anlamında da bu yakaladıkları avantaj kadar da geride kaldıklarını görüyoruz. Samsung bu konuda biraz daha iyi. En azından saf işlem gücü bakımından Tegra 3'ün şu anda daha üzerinde.
Tabii burada hani Nvidia'nın elini zayıflatan iki unsur var. Bunlardan birisi grafik biriminin, kullanılan GeForce ULV grafik biriminin artık eski jenerasyon temsil eder olması ve grafik tarafında biraz zayıflamış olması. Evet, özel Nvidia oyunları Tegra Zone'da piyasaya çıkıyor ve bazıları ciddi anlamda görsel şölen vaat ediyorlar. Ancak sentetik benchmarklar yani test değerlendirmeleri açısından bakıldığında eski mimarinin yansımalarının tablolarda ortaya çıktığını görmekteyiz. Ve bir de önemli detay şu, Tegra hala tek kanal bellek kontrolcüsü kullanmakta. MIDI'nin burada iddiası şu, şu anki mobil uygulamalar çift kanal bellek kontrolcüsüne ihtiyaç duymuyor. Tek kanalı dolduramıyoruz. Çift kanal olsa olsa en fazla güç tüketimi de olumsuz etki eder diyor. Ancak tabii artık mobil oyunların 1 GB'nin üzerinde dataya sahip olduğunu düşünürsek ve artık ciddi anlamda yüksek kaliteli içeriklerin de piyasaya çıktığını düşünürsek çift kanal ihtiyacı bariz bir şekilde kendini hissettirmeye başlamış.
Bir de şunu da unutmamak gerekli ki bu tek kanal bellek mimarisi üzerinden hem 4 tane işlemciyi beslemeye çalışıyorsunuz hem de grafik birimle işlemeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan baktığımızda Texas Instruments Oman 4'ten beri çift kanal bellek kontrolcüsünü zaten kullanıyor. Qualcomm'da da S4 serisiyle beraber çift kanala geçmeye başladı. Samsung'da keza çift kanal bellek kontrolcüsünü Exynos 4 Quad'da kullanıyor. Bu konuda Nvidia'nın belki de hani GPU'yu, daha doğrusu bütün Tegra yapısını bir an önce piyasaya sürebilmek adına belki de tek kanal bellek kontrolcüsünü kullanıp bir an önce piyasaya çıkaralım. Gene pazarın kaymağını yiyelim Tegra 2'de olduğu gibi bir düşüncesi
olabilir. Tegra ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir sonraki jenerasyon Nvidia'nın söylediklerine göre daha radikal değişiklikler içerecek. Başta grafik birimi olmak üzere platformun, Yongata sistem platformunun genel üzerinde ciddi değişiklikler olacak gibi görünüyor. Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak Qualcomm'un da 4 çekirdek yarışına dahil olmasıyla birlikte çok daha hızlı cihazların piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz herhalde. Şimdi buradan ilginç bir konuya geçelim istersen. Değişik haberlerimiz var bu bölümde. Bunlardan bir tanesi şimdi Google'la ilgili. Google'un arama motoru konusundaki liderliği zaten tartışılmaz. Pazarın bir numaralı isimleri durumdalar. Hani farklı araştırma şirketlerinin farklı raporları var ancak genel olarak bakıldığında hala %70-75 gibi pazar payına sahip oldukları söyleniyor arama motoru piyasasında. Ancak Google'un arama motoru artık çok statik bir arama motoru değil. Google belli aralıklarla yeni özellikler ekliyor arama motoruna. Bunlardan şimdi bir tanesi de gelişmiş bir hesap makinesi. Bu hesap makinesi de oldukça ilginç özelliklere sahip.
Google'un aslında sadece bir arama motoru kavramından çıkıp artık birçok şeyi danışabileceğiniz bir platform haline gelmeye çalıştığını görebiliriz. Hatta bununla ilgili bazı espriler bile yapılıyordu zamanında. Google'a öyle bir zaman gelecek ki arabamın anahtarı nerede diye yazacaksın. Koltuğun arkasındaki minderin içinde diye sana cevap verecekmiş gibi. O kadar gelişebileceği konusunda dedikodular vardı. Şimdi bakıyoruz Google ufak ufak zaten gelişmeye başlıyor. Yeni bir algoritma kullanıyorlar. Panda algoritması. Bunu güncellediler. Ve artık eskiden sadece hani 2+2 eşittir yazıp sonucu verdiği hesap makinesi sistemi çok daha gelişmiş bir düzeye geldi. Artık 34 tuşun bulunduğu yeni hesap makinesinde trigonometrik, logaritmik fonksiyonları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ha bunun şu avantajı var. Hepimiz üniversitede okuduk. Özellikle mühendislik okuyan arkadaşlar için bir ödev yetiştirmeye çalışırken, kantinde, kütüphanede bir şeyler yaparken hesap makinesini yanınızda unutmanız durumunda hemen 2 saniyede Google'ı açıp çeşitli çok gene temel de olmasa veya çok komplike de olmasa birçok matematiksel fonksiyonu gerçekleştirebildiğiniz bir özellik haline gelmiş.
Tabii hani en nihayetinde Google'u kullanabilmek için bir bilgisayara ihtiyaç duyduğumuzu düşünürsek zaten her bilgisayarda, özellikle Windows kullanan her bilgisayarda zaten gelişmiş bir hesap makinesi var. Bu hani pratik bir özellikten ziyade biraz daha böyle süsleme bir özellik olarak da gösterilebilir aslında ya da mühendislik anlamında bakın biz bunu da yaptık dedirten bir özellik olabilir.
Bizde de var demek için belki de.
Aynen öyle çünkü Google arama motoruna gidene kadar zaten başlat tuşuna basıp donatılardan özelliklere gelerek zaten bir hesap gelişmiş bir hesap makinesi kullanıyorsunuz. Ancak ileride belki çok daha farklı özellikler kazandırılarak bu alanda da belli ihtiyaçların giderilmesi sağlanmış olabilir. Ancak şu an için de yine hoş bir özellik olarak bizim de programımıza yer aldı. Google arama motorunu aralarına boşluk bırakarak sayıları yazıp ya da işlem simgesini yazarak pek çok sonuca artık ulaşabiliyorsunuz. Bu da dikkat çekici bir gelişme olarak mobilitede yerini aldı. Şu anki haberimiz ise bir başka işlemci üreticisi VIA ile ilgili. VIA en büyük işlemci üreticilerinden bir tanesi aslında bakalım. Neden derseniz ya şu an x86 lisansına sahip 3 tane üreticiden bir tanesi aktif anlamda piyasaya ürün sunabilen firmalar için. Bunlardan zaten ikisi Intel ve AMD'di. Üçüncüsü de VIA. Bu firma aynı zamanda grafik bilimleri üretmekte S3 firması üzerinden. Aynı zamanda bazıları belki bunu bilmeyebilirler ancak VIA'nın kurucu ortağı aynı zamanda HTC'nin kurucu ortağıdır. Tayvan'ın hatta Uzak Doğu'nun en güçlü, ekonomik anlamda en güçlü kadınlarından birisinin kurduğu şirketlerden bir tanesi VIA. Dolayısıyla hani akıllı telefon piyasasında da zaten bir ucundan bir ucuna varlar aslında doğrudan olmasa bile. Bu firma şimdi ARM tabanlı yeni bir anakart hazırlamış. Hatta bir sistem platformu geliştirmiş. Bu anakartın en büyük özelliği de son derece kompakt yapıda olması.
Evet, VIA'nın tarihine baktığımızda 2002-2004'ten sonra bu Athlon XP'lere, Enforce 2'lere denk gelen döneme görüyoruz. O döneme kadar Yonga seti piyasasında aslında çok aktif bir şekilde rol oynuyorlar. Birçok özellikle AMD sistemin üzerinde o zamanlar VIA Yonga setini görmek mümkündü. O dönemde AMD ve Intel'in hızlı büyümesi, Yonga setlerindeki karışıklıkları iyi yakalayamadılar ve küçülmeye gittiler. Kendilerini aynı bugün PowerVR Imagination teknolojisinden bahsediyoruz. Daha önceden PC'ler için ekran kartı üreten bir firmaydı. Sonra mobil pazara kayıp kendilerine has bir ekosistem oluşturup onun içinde de en başarılı firmalardan biri haline geldiler. Via da bu şekilde kendini ufaltarak farklı konseptlere yöneldi ve ufak anakartlar üretmeye başladı. Çok uzun zaman Nano serisi kendi ürettikleri işlemcilerle beraber düşük güç tüketimi sunan yüksek performanslı keza Intel atomlara kıyaslanan X2 serileri vardı ve performans anlamında da gerçekten atomlardan çok daha iyi sonuçlar elde ediyordu.
Güç tüketimi tarafında böyle handikapları vardı ama performans anlamında ciddi meydan okuyabilen işlemcilerdi bunlar.
Evet, bu işlemciler ve özellikle Via'nın geliştirdiği anakartlarla beraber özellikle kurumsal alanlarda farklı çözümlerde yerini buldular. Şimdi yine Via bu sefer ARM tabanlı bir işlemciyle farklı Pico ITX anakartla beraber çok çeşitli yerlere girmeyi hedefliyor. Bunun arasında neler var? Otomobil olabilir. Otomobil üreticilerle işbirliği yapıp çeşitli araç içi eğlence sistemleri tasarlayabilirler. Alışveriş merkezlerinde gördüğümüz büyük ekranların arkasında dahili gömülü sistemler geliştirip yine çeşitli interaktif oluşumlar yapabilirler. Bu tarz etkileşimleri yapabilecekler. Bunu ARM tabanıyla gerçekleştirecekler ve artık içinde Android kurulabilir, Linux gibi farklı işletim sistemleri kurabilmek de mümkün olacak bu noktada.
Burada tabii ARM'dan bahsediyoruz ancak burada Via'nın kendisi doğrudan işlemci geliştiren firma değil, FreeScale firmasının geliştirdiği Cortex A8 tabanlı bir gigahertz'de çalışan bir işlemci kullanmışlar burada. Tabii sistemin diğer özellikleri konfigüre edilebilir ancak burada hani 1 GB bellek olduğunu görmekteyiz ve ilginç olarak iki farklı grafik işlem birimi de içermesi aynı anda iki farklı görüntüyü çıkışı sağlayabilmesi açısından yani iki farklı görüntüleme cihazına içerik sağlayabilmesi açısından da önemli özelliklerden bazıları olarak nitelendirilebilir. Muhtemelen endüstriyel alanda kullanılacak gibi görünüyor Via'nın yeni çözümü. Şimdi şu andaki haberimiz oldukça önemli çünkü Apple'dan bahsediyoruz. Artık Apple fenomen oldu. Her yaptığı, her çıkardığı ürün ses olay getiren oldu. Ürün oldu, olay oldu. Apple yine finansal sonuçlarını açıkladı çeyrek bazında. Ve yine bir rekor kırdı Apple. Kendi rekorlarını kırmakla meşgul zaten şu anda. Yani diğer firmaların gelir ve giderleriyle karşılaştırdığımız zaman Apple'daki yükseliş kendini daha fazla hissettirebiliyor. Detaylara geçeceğiz, nasıl rekor kırdığını anlatacağız. Ancak şu ifade bile belki Apple'ın geldiği noktayı gösterebilir. Şirketin kasasındaki nakit varlığının seviyesi 117 milyar dolara yükselmiş durumda. Hani 117 milyar dolarlık kullanılabilir nakit ya da nakde eşdeğer varlıkları var şirketin. Bu açıdan bakıldığında hani piyasadaki borsa değeri açısından konuşmak gerekirse tabii ki reel değerleri, gerçek değerleri daha yüksek olabilir. Ancak borsadaki değerler açısından bahsetmek gerekirse piyasada şu an Apple rakip olarak düşündüğümüz çeşitli telefon üreticilerinin birkaç tanesini birden aynı anda alabilecek seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. Hatta yapılan bazı araştırmalar vardı. Apple'ın şu anki nakit rezervinin şirket hiçbir ürün çıkarmasa bile belki de 2020 yılına kadar, 2018 yılına kadar şirketi götürebileceği yönünde çeşitli hani bir takım böyle hesaplamalar, öngörüler de vardı. Ancak rakamlara baktığımızda 35 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz ve 8.8 milyar dolar, neredeyse 9 milyar dolara yaklaşan net kar. Net kar bu yani bakıldığında. Çok ciddi rakamlar bunlar. Ürünlerin satışlarına baktığımız zaman iPhone satışları keza çok iyi gidiyor. 25-26 milyon adet iPhone satmışlar. Yeni iPad, kendi alanı zaten kulvarsız şu anda. Maalesef Android tarafı da şu an sessiz gidiyor. Hani Nexus 7 Google tarafından piyasaya sürüldü ancak kendine has bir cihaz bu. Şu an dünya genelinde satışa çıkmış bir cihaz değil. Dolayısıyla yeni iPad, iPad 3 bu alanda rekor satış seviyesine ulaşarak %84'lük bir artıştan söz ediyoruz burada. Apple'ın yüzünü güldürmüş. MacBook satışları iPhone ve iPad'e göre biraz daha muhafazakar bir artışla %4-%5 civarında artış göstermiş. Apple'ın canını sıkan, hani yüzünü güldürmeyen unsur ise iPod. iPod'da zaten nasıl bir strateji izleyeceklerini ben merak ediyorum. Çünkü artık iPhone çok iyi derecede müzik çalar ya da video oynatma yeteneklerine sahip. Keza iPad'i de çok da oynatıcı yetenekler açısından kullanabiliyorsunuz. Hani iPhone olan, hatta iPad olan ki artık pek çok iPhone kullanıcısının iPad aldığını da görmekteyiz. Bir de gider iPod alır mı? Çok ayrı bir konu. Belki de ileride donanım bazında özelleştirerek daha oyun odaklı bir cihaza da dönüştürebilirler gibi gelmiyor değil ama bakıldığında satışları sürekli düşmekte iPod'un.
Apple'ın burada genel stratejisini yorumladığımızda belki de aslında bilerek de iPod'u bitirme noktasında getiriyor olabilirler. Çünkü senin de dediğin gibi diğer bütün cihazlarına da iPod yeteneklerini kavuşturdular. Bunun dışında iPod Nano belki biraz daha ufak boyutundan dolayı bir müzik çalar ve farklı amaçlar için kullanılabilir ama hani genel anlamda baktığımızda, özellikle Touch serisine baktığımızda iPhone'un GSM özelliğinin olmayan versiyonu olarak da adlandırabiliriz. Bu yüzden zaten Apple satışlardan da sen de söylediğin gibi dünya kadar telefon satarken bu insanlara bir daha aynı cihazın GSM versiyonu olmayan versiyonu satmak ne kadar mantıklı. zaten sonuçlar da gösteriyor, fazla satamıyorlar. Ama bu durumun Apple için bir sorun teşkil edeceğini ben hiç düşünmüyorum. Zaten onların da öngördüğü bir sonuçtu bu büyük ihtimalle. Çünkü kendileri sonuçta iPod yeteneklerini iPhone ve iPad'lere dağıttılar. Ve bu pazarın ufalması zaten dünya genelinde baktığımızda da taşınabilir müzik oynatıcılar, müzik çalıcılar, video oynatıcılar
yavaş yavaş
yok olmaya başladılar.
Tabii bu açıdan bakıldığında Apple'da zaten illaki bir pazar araştırması yapmıştır. Bu segmentin, bu ürün grubunun geleceğine yönelik bir takım planları vardır ki Apple'ın yıl sonu ermeden televizyon pazarına gireceğini düşünürsek eğer, ürün gamında zaten zenginleşiyor giderek. iPod'la ilgili mutlaka bir karar vereceklerdir. Ya cihazı daha özel bir konuma getirecekler. Örneğin bir taşınabilir oyun cihazı olabilir. Hani iPhone'dan ya da iPad'den farklı bir grafik birimini kullanarak orada farklı bir çözüm üretebilirler. Ya da farklı ihtiyaçlara yönelik olarak tasarım anlamında belki değişik bir yöne de gidebilirler.
Belki joystick ekleyebilirler.
Belki dediğin gibi joystick de eklenebilir. Tabii bunlar şu an için tahminden ibaret. Ancak görünen o ki son birkaç çeyrektir Apple tarafında iPod satışları düşmekte, hızlı bir düşüşten söz ediyoruz. Gelecekle ilgili olarak hani ne olacağı belli değil. Apple'da şu an için iPod'la ilgili herhangi bir karar vermiş değil. Hatta internette yeni nesil iPod'la ilgili bir takım görüntüler de zaman zaman paylaşılmakta. Evet, sıradaki haberimiz Samsung'la ilgili. Hatta Samsung ve Apple'la ilgili. Yani iki firma arasındaki yasal mücadeleyle ilgili. Şimdi bu iki firmanın birbirlerine açtığı davalar var. Bunlar işte sen benim patentimi ihlal ettin, sen benim tasarımımı çaldın, senin cihazın banlansın, benimki satılsın tarzında pek çok dava süreci devam etmekte bu iki firma arasında. Hatta iki firmanın yöneticilerinin zaman zaman bir araya geldiği ve bu sorunları tartıştığı da sık sık haber olmakta. Özellikle son dönemlerde. Buradaki haberimiz Samsung'la ilgili. Samsung'un canını sıkan bir haber bu. Yine açılan bu karşılıklı davalar sonucunda Samsung Galaxy Tab 7.7'nin, ki Samsung'un yeni nesil tabletlerinden küçük olan diyelim. Çünkü bir de bunun aynı zamanda 10 inç boyutunda bir modeli de var. Avrupa'da satışının engellendiği konuşulmakta şu anda.
Tam bu haber çıkmadan birkaç hafta önce Erdi şöyle bir haber vardı. Yine benzer bir dava, Apple tarafından açılan davada Samsung'un Galaxy Tab 10 versiyonu yasaklanması yönünde Apple'ın bir talebi olmuştu. Bu konuda mahkeme ve yargılama süreci bitti. Hatta çok da komik bir sonuç çıktı. Hem cihaz herhangi bir şekilde iPad'e benzemediği açığa çıktı. Daha doğrusu hakimler tarafından kararı verildi ve Apple'ın sitesinde belli bir tarihe kadar Samsung Apple'ın ürünlerini kopyalamadı tarzında bir yazı yayınlamasını talep ettiler. Bu konuda tabii Apple bu durumu kabul etmeyerek tekrar itirazda bulundu. Tam bu durum konuşulurken bu sefer 7.7 haberi geldi ve bu sefer Apple'ın istediği oldu. Şu anda Avrupa Birliği dahilindeki 27 ülkenin hiçbirinde Galaxy Tab 7.7 modeli satılmıyor. Tabii bunlar nihai kararlar değil. Samsung'un da bu konuda itirazları elbette olacaktır. Ve ben açıkçası şahsi fikrim olarak yine pek bir şey çıkmayacak. Birkaç hafta ürünü büyük ihtimalle satamayacaklar ve sonra tekrar bütün mağazalarda ürün aktif bir şekilde satılmaya devam edecek.
Bununla ilgili aslında ilginç bir detay var. Geçtiğimiz sene IFA fuarında Samsung Galaxy Tab 10.1 tabletini tanıtırken Samsung standında ilk gün tabletin çeşitli görselleri vardı. İkinci gün ise görsellerin üzerine brand indirmişlerdi sırf bu davalardan ötürü. Hatta hatırlayanlar bilir, Samsung daha sonra bu tabletin en versiyonunu çıkarmıştı. Apple'ın davalarına karşı kendini güçlendirebilmek için ufak tasarım değişikliklerine sahip. Muhtemelen bu iki firma arasındaki bu yasal mücadele devam edecek gibi görünüyor. Hatta teknoloji firmaları arasındaki rekabet devam edecek gibi görünüyor. Çünkü pazar büyük, pasta oldukça büyük. Ortadaki piyasa verileri şirketlerin hani iştahını kabartan unsurlar. Dolayısıyla bu davalar her zaman devam edecektir. Ancak tüketiciler olarak biz her zaman piyasada daha fazla cihazın olmasını, buna bağlı alternatif rekabetle birlikte fiyatların düşmesini isteriz. Bakalım bu süreç nasıl devam edecek, bekleyip göreceğiz. Sıradaki haberimiz aslında yine Apple'la ilgili, biraz da Android'le ilgili. Şimdi cihazlardan bahsediyoruz, ancak artık bu cihazlarımızı olmazsa olmaz kılan en büyük detay kuşkusuz uygulamalar. Çünkü tablet de alsanız, telefon da alsanız, hatta artık bilgisayar da alsanız, örneğin MacBook Pro'larda biliyorsun artık yeni yeni macOS sürümleriyle birlikte uygulama mağazası mantığına da geçtiler. Şimdi Windows 8 ile birlikte benzer bir adımı Microsoft tarafı da atacak. Dolayısıyla uygulamalar artık büyük önem taşımakta. Apple Store ve Google'un Android Market'teki ya da Google Play Store'daki uygulama sayılarına baktığımızda her iki taraf içinde rakamlar sürekli artmakta, ancak özellikle Apple Store ile ilgili olarak, App Store ile ilgili olarak rakamlar son derece dikkat çekici.
Son rakamlara baktığımızda Nisan ayında Apple Store'daki uygulama sayısının 600 bin civarı olduğu açıklanmıştı. Şu anki güncel rakam 650 bine çıkmış durumda. Hani çok büyük bir gelişme yok uygulama sayısı adına. Ama tablet tarafına baktığımızda bu 650 bin uygulamanın 250 bini iPad için tasarlanmış. Android'deki Play Store'daki uygulama oranına baktığımızda yani çok çok çok büyük farkların olduğunu görmekteyiz. Şu an Android Market'te yer alan tablet odaklı, tablet için tasarlanmış uygulamalar belki bir elin kulağına geçmez. %1, %2 civarında kalacaktır. Bunun dışındaki rakamlara baktığımızda geliştirici tarafında Apple'ın oldukça mutlu olduğunu görmekteyiz. Bu tarihe kadar yapılan geliştiricilere ödeme miktarı 5.5 milyarı geçmiş
durumda. Milyar dolara geçmiş durumda. Bu oldukça önemli çünkü geliştiricilerin daha fazla uygulama geliştirebilmesi adına onlara destek olunması gerekiyor. Hı-hı. Ciddi fırsatların ve imkanların tanınması gerekiyor. Apple'da şimdiye kadar App Store için uygulama geliştiren geliştiricilere, yazılım uzmanlarına 5.5 milyar dolar gibi oldukça büyük bir rakamı ödemiş durumda. Dolayısıyla hani App Store'daki aslında uygulamaların sayısının fazla olmasının nedenlerinden birisi de bu. Çünkü pek çok iddialı yapım, tamam artık Android tarafında da Google Play Store'un hani ciddi bazı böyle premier uygulamalara sahip olduğunu görmekteyiz. Bazı uygulamaların lansmanları, premierleri Play Store'da ilk defa yapılabiliyor. Ancak Apple tarafında hala bir avantajı var. Burada ödeme planları, ödeme anlayışıyla ilgili olarak da kullanılan sistemlerin ya da karşılıklı ilişkilerin önemi büyük. Zaten Apple'ın da bu uygulama mağazacılığı zincirlerinin baştan ilk şirket olması dolayısıyla bir avantajı vardı. Ancak yine de Google tarafındaki, Android tarafındaki yükselişe de dikkat çekmek gerekiyor. Cihazlar arttıkça uygulamalar da artıyor. Tabii Apple tarafındaki önemli detaylardan birisi tablete yönelik uygulamaların fazla olması. 250 binden fazla uygulamadan bahsediyoruz. Neredeyse 3'te 1 oranında uygulamaların tablet odaklı. Umarız Google tarafında da tablete yönelik yazılımların sayısı artar ki Nexus 7 ile birlikte bu artış gösterecek gibi görünüyor.
Evet, zaten akıllı telefon tarafında da Google'ın inanılmaz yükselişi devam ediyor. Amerika'daki son açıklanan rakamlara baktığımızda Amerika'da kullanılan akıllı telefonların %52.4'ü şu anda Android tabanlı. Android işletim sistemine sahip. Bu yüzden de Android marketin uygulama sayısı çok yakın bir zamanda öngörülen şekilde iOS Store'daki, Apple Store'daki uygulama sayısına geçecek.
Evet. Şimdiki haberimiz ise Oppo ile ilgili. Oppo'yu zaten bizim mobilite programımızı takip eden okuyucularımız, izleyicilerimiz aslında biliyordur. Ancak biz yine de hatırlatmak gerekirse şöyle söyleyelim. Dünyanın en ince akıllı telefonunu hazırladığını iddia eden, ki iddia ediyor diyoruz, bu telefona ait görsellerde, datalar, çeşitli veriler var. Ancak henüz ciddi anlamda piyasaya çıkmış ürünleri incelenmiş bir telefon değil. Ancak yine de dünyanın en ince akıllı telefonu hazırladığını söylüyor bu firma. Şimdi bu firma Windows Phone 8 lansmanına katılacak ilk firmalardan birisi olduğunu açıkladı. Yani muhtemelen Ekim gibi ya da en kötü ihtimalle Kasım gibi piyasaya çıkması beklenen Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 8 için Oppo herhalde dünyanın en ince telefonunu da Microsoft ekosistemine dahil edecek gibi görünüyor.
Büyük ihtimalle Oppo Finder modeliyle bütün camiada bütün dikkatleri üstüne toplamıştı. Hı hı. Bu dikkat toplayan firmalar arasında Microsoft'un da olduğunu görüyoruz ki Windows Phone 8 ile beraber Oppo markasında üreticilerin arasında görüyoruz bu noktada. Büyük ihtimalle senin de dediğin gibi yine görsel anlamdan, tasarı anlamına dikkat çekici farklı bir modelle Windows 8 pazarına Oppo girecektir. Zaten diğer üreticilere baktığımızda hemen hemen birçok büyük üreticiyi de yine Windows 8 tarafında görmekteyiz. Hı hı. Bu yüzden Oppo'yu bu üreticiler arasından sıyırıp farklı kılacak şeyi yine büyük ihtimalle ince tasarımı, farklı tasarımı ve değişik belki tasarlanmış kasası yapısıyla görebileceğiz. Bunun dışında çünkü Oppo zaten fazla tanınan bir marka da değil. Hı hı. Bu yüzden pazarda yayılabilmesi adına özellikle kendi ana vatanından çıkıp global anlamda satışa sunulup başarılı hı hı. olabilmesi adına farklı bir şeye ihtiyacı var. Bu da büyük ihtimalle inceliği ve tasarımı olacak.
Evet, Çinli üreticilerin yükselişi aslında devam ediyor burada. Oppo da Çin merkezli bir firma. Bunun dışında ZTE zaten yükselişi, Huawei yükselişte. Çin merkezli başka firmalar da var. Bunların arasına baktığımız zaman değişik çözümlere sahip değişik yapıda firmaların olduğunu görüyoruz ki Meizu özellikle aldı başına gitti diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş dünya piyasalarına açılmaya başladı.
Fenomen oldular kendi ülkelerinde.
Evet, hani en başta işte Apple'ın tasarımı kopyaladığı iddia edildi. Daha sonra yazılım tarafında özelleştiler. Tasarım tarafında biraz daha farklılaşma yoluna gittiler ve ses getirdiler. Muhtemelen Çinli firmalar bu akımı sürdürecek gibi görünüyor. Biz de bekleyip göreceğiz. Tabii iddialı, önem arz eden kasa tasarımı olsun, malzeme kalitesi olsun, dikkat çeken telefonlar umarız global piyasalara çıkar. Hatta Türkiye pazarına da gelir. Bunlar bizim dileklerimiz. Çünkü dediğimiz gibi her zaman marka ve model sayısının artması fiyat anlamında son kullanıcıların lehine yarayacak. Onlar için avantaj sağlayacak unsurlardan bir tanesi. Çinli üreticilerden bahsettik. Şimdiki haberimizde yine bir Çinli üreticiyle ilgili olsun isterseniz. Huawei. Şimdi Huawei Türkiye'de de giderek yaygınlaşıyor. Hatta ciddi hedefleri var firmanın. Geçtiğimiz günlerde de zaten mobil editörümüz Kaan Ascend P1 modelinin ki incelik ve tasarım anlamında çok şık bir telefon. İncelemesini, detaylı incelemesini sizlerle paylaşmıştı. Şimdi haberimiz Huawei'in MediaPad 7 Lite isimli yeni bir tabletiyle ilgili. Zaten bu firmanın tabletleri var. 7 inç boyutunda bir tableti de var hali hazırda satışta olan. Ancak bu Lite isimli yeni tablet biraz aslında Google'ın yeni Nexus 7 akımının devamı niteliğinde olacak. Daha fiyat odaklı, Android işletim sistemini kullanan daha küçük yapılı bir tablet olacak gibi görünüyor.
Zaten MediaPad 7 şu anda piyasada senin de dediğin gibi özellik olarak bakıldığında ise teknik anlamda güçlü bir cihazdı. Hı hı. Fakat hem satış fiyatı hem de Huawei markasının fazla bilinmemesinden dolayı pek bir istenilen başarıya ulaşamadı. Hı hı. Ufak bir teknik özelliklerini hatırlayalım istersen. Normal MediaPad versiyonunu çift çekirdekli Snapdragon işlemciyi görüyoruz. Hı hı. Adreno 220 grafik birimi, IPS ekran ve 1 GB'lık sistem belleği var. Bu yeni çıkacak Lite modeli için söylenen dedikodular arasında ise tek çekirdekli Cortex A8 işlemci, yine 1 GB civarında bellek, daha düşük bir depolama ve panelde biraz farklılıklardan bahsediyorlar. Satış fiyatı olarak da $100 gibi bir dedikodu var ama yani kesinlikle dedikodu, şu an herhangi kesin bir bilgi yok. Hı hı. Ama bakıldığında dedikodunda bir tutarlılığı var. Yani bu saatten sonra kimse kalkıp da bu teknik özelliklere sahip bir tablete $150-200 vermez. Çünkü öbür tarafta Google'ın $200 Tegra üçlü IPS panelli Asus tarafından üretilmiş son derece şık tasarıma sahip, dolu özelliklere sahip, hı hı, Nexus 7'sini görmekteyiz. Huawei belki bu Lite modeliyle $100 altında pazara girebilirse en azından Android tabletlerin yaygınlaşmasına yardımcı olur.
Şimdi şöyle bir durum var tabii. Android tabletlerle ilgili olarak piyasada çok sayıda ucuz Android tablet var. Özellikle Çin'de satılan, $40-50 satılan artık tabletlerin olduğunu da görmekteyiz. Ancak burada kalite çıtasını kabul edilebilir seviyelerde tutan tablet sayısı çok fazla değil. Çin'de özellikle gidip üretici gezip hakikaten kaliteyi ucuza sunabilen cihazlar bulmanız gerekmekte eğer bu işin ticaretiyle ilgileniyorsunuz. Bu noktada Huawei belki oradaki pazar boşluğundan yararlanarak kendi güçlü marka algısından yola çıkarak, hani giderek de güçlenen bir marka algısından bahsediyoruz burada, ucuz Android tablet piyasasından pay elde etme çabasına gidebilir. Hani Nexus 7 akımından bahsettik ama tabii bu cihaz donanım anlamında Nexus 7'nin kıyısına köşesine yaklaşamaz bile. Çünkü bir tarafta Tegra 3, 4 çekirdekli bir platform, bir tarafta ise bir eski jenerasyonun tek çekirdekli bir temsilcisi var. Ancak yine de ucuz tabletler her zaman kendisine alıcı bulacaktır. Bu noktada kalite çıtası daha yüksek ürünler görmekte hoş olacaktır diyoruz. Şimdi Huawei'den sonra bir başka Android cihaza geçelim. Android cihazlarla ilgili olarak farklı konseptlere sahip farklı cihazlar çıkmakta. En son işte Google Nexus 2 adında bir medya Steam cihazı, yani görüntü aktarma ya da medya formatlarını farklı cihazlara aktarabilen bir yumurta şeklinde bir cihaz çıkarmış. Sihirli yumurta diyelim biz buna. Kinder sürpriz yumurta demiştik geçen bölümde ama sürprizini anlatamamıştık çünkü sürpriz yok cihazın. Hani şimdiki cihazımız ise Ouya. Biz Ouya'nın zaten oyun konsolundan bahsetmiştik. Hatta videosunu da yayınlamıştık Türkçe altyazıyla birlikte. Kickstarter'da başlayan projeydi bu. Aldı başını gitti. Milyon dolarlar seviyesinde destek aldılar. İlgi çektiler. Hatta şu anda Tegra 3 platformunu kullanacağı açıklanmıştı daha öncesinde. Şimdi artık Nvidia da bu firmaya destek veriyor ve ortaya ciddi anlamda destek gören, hatta kendine has oyunları olan bir oyun konsolu çıkaracaklar. Bu konsolun büyüklüğü merak konusuydu. Çünkü fotoğraflarında tam olarak anlaşılamıyordu ne olacağı. Ve şirkette bitmiş bir tasarım göstermemiş hiçbir zaman. Gelen haberler şu yönde: Ouya oyun konsolu sadece bir Rubik küp büyüklüğünde olacakmış.
Evet. Ouya inanılmaz başarı topladı. Daha Kickstarter'da yaklaşık $950,000 gibi bir bütçe hedefliyorlardı. Şu anki toplam topladıkları bağış $5,5 milyon üzerinde. İlgi bu kadar olunca firmanın da olaya bakış açısı biraz daha değişti. Daha ciddiye almaya başladılar. Hı hı. Öbür taraftan Nvidia'nın desteğini de daha büyük anlamda arkalarına alarak bu oyun konsolu ucuz ve uygun fiyatlı Android tabanlı oyun konsolunu daha seri bir şekilde piyasaya sürüp kullanıcılara yayma peşindeler. Nvidia da desteği güzelce verdi arkalarına. Eminim ki fiyat konusunda da zaten, hı hı, güzel bir güzellik yapacaktır diyelim.
Umarız.
Türkçeden şey yaparak. Fiyatı zaten $99 olacağı söyleniyor. Boyutu da Rubik küp olarak belirlenmiş durumda. Yani 3 aşağı 5 yukarı Rubik küpün gerçi farklı boyutta versiyonları da var ama biz hepimizin de alışık olduğu yaklaşık 5 santime 5 santim boyutunda bir küp olacağını düşünebiliriz. Sonuçta içinde herhangi bir panel veya telefonlarda görmeye alışık olduğumuz donanımları olmayacağı için Tegra 3 yongasını ufak bir baskı devresi üzerine belki birkaç katlı olacak şekilde yapıp, hı hı, piyasaya süreceklerdir. Salonlarda, oturma odalarında, oyun odalarında da oldukça şık duracağına inanıyorum ben. Özellikle farklı ledlerle değiştirebilir, ışık tipi değiştirebilir, farklı ledler kullanıldığında çok hoş bir tasarım ortaya çıkabilir.
Zaten muhtemelen bu konsolu modifiye edeceklerdir. Farklı cihazların bağlanabilirliği konusunda çalışmalar da yürütülecektir. Hani burada biz zaten Asus'un Transform Prime tablet bilgisayarına burada oyun kontrolcüsü bağladık ve hakikaten ciddi anlamda kontrolcüyü kullanarak pek çok oyundan büyük haz almanız, keyif yaşamanız mümkün. Şimdi bu konsolda bu açıdan bakıldığında yine kendi kontrolcüsü var zaten. Xbox'ın kontrolcüsüne benzeyen bir tasarıma sahip. Ama bu açıdan bakıldığında bence bu konsol, hani bazıları şey diye düşünebiliyor, PlayStation 3 ya da Xbox'a rakip olur mu? Aslına bakılırsa onlardan ziyade sanki PlayStation Vita'ya rakip olacak gibi. Çünkü tamam, evet, hani Vita taşınabilir bir oyun konsolu, farklı özellikleri var. Ancak oyunları o kadar pahalı ki hani gidip ikinci bir üçüncü oyunu alabilmek için para biriktirmeniz gerekiyor. Hani 140 liraya, 150 liraya satılan oyunları var, ancak diğer taraftan Android Market'e baktığınızda işte şu an hatta ücretsiz dağıtılmaya başlayan Dead Trigger gibi grafikleri olsun, oynanabiliyor olsun. Anlık oyun ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz, keyifli anlar yaşayabileceğiniz, hatta grafik kalitesi anlamında konsollara yakın pek çok oyun da var. Shadowgun olsun, Dead Trigger olsun, ücretli ücretsiz. Ücretli oyunların fiyatlarına baktığımız zaman da 3 dolar, 5 dolar civarında satıldığını görmekteyiz. Ben böyle küçük, ucuz ve oyunları bazıları bedava, bazıları paralı olan konsollar, konsol çözünürlüğü ve tasarımları muhtemelen son kullanıcılardan ilgi görecek gibi görünüyor ki zaten Kickstarter'da gelen destek de bunun önemli bir göstergesi olarak nitelendirilebilir. Çıktığında muhtemelen büyük başarı elde edecek gibi görünüyor o ya.
Evet, Vita'dan bahsettim. Ben Vita hakkında birkaç detay vermek istiyorum bu noktada. Hı-hı. Vita ilk duyurulduğunda donanım olarak şu an kullandığımız akıllı telefonları, tabletleri oldukça benzerdi. Bunların daha gelişmiş versiyonlarını barındırıyordu. Hı-hı. Ben ilk duyduğumda açıkçası sevindim bu duruma. Çünkü belki de PlayStation 3'te yaşanan oyun geliştirme sorunu, oyunların sisteme optimize edilme sıkıntılarını bu noktada yaşanmayacak diye düşünüyordum. Çünkü mimari temel olarak işletim sistemi farklı olsa da sonuçta altta yatan, kaputun altında yatan donanım aynı. Hı hı. Bu noktada yine hayal kırıklığına uğradık. Belki de bunun sebebi Sony'nin oyun geliştiricilere farklı bir baskı uygulaması. Çünkü Vita çıktı, neredeyse 6 ay, 7 ay oldu. Ortada ne doğru düzgün oyun var ne de alınabilir fiyatta. Marketlerinde de doğru düzgün oyun yok. Hı hı. Hem de fiyatları da çok uçuk seviyede. Yani PlayStation 3 oyunuyla aynı fiyata satmaya çalışıyorlar Vita oyununu. Zaten konsolun fiyatı da Türkiye için konuşursak beklenenden
çok ucuz değil.
900 lira gibi bir fiyat da çıktı. O yüzden Sony gene herhalde bindiği dalı kesiyor gibime geliyor bu noktada.
Evet, taşınabilir oyun konsolları açısından zaten akıllı telefonlarda giderek gelişmekte, artık pek çok keyifli oyunu telefonumuzda oynayabiliyoruz. Ki zaten Sony de aynı zamanda bir akıllı telefon üreticisi ve zamanla daha güçlü telefonlar da piyasaya sunacaklardır. Hatta PlayStation sertifikalı telefonlar konusunda çalışmalar yaptığı da konuşulmakta Sony'nin. Bu noktada PlayStation Vita'nın ya da taşınabilir PlayStation oyun konsolunun geleceği ne olur merak konusu, ancak orada muhtemelen bir yol ayrımına girmek zorundalar. Birincisi, oyunlar daha alınabilir seviyelere gelmeli. Yani çok daha pek çok kullanıcının daha fazla sayıda oyuna ulaşabilmesi sağlanmalı. Aynı zamanda donanım anlamında da ayrışmayı başarabilmeli. Şu anki PlayStation Vita'nın donanımına baktığımızda son derece güçlü bir donanım var aslında. 4 çekirdekli bir işlemci, 4 çekirdekli bir grafik birimi var keza. Ancak oyun fiyatları maalesef oradaki en büyük engellerden bir tanesi. Umarız bu konuda da Sony bazı çalışmalar yürütür ve oyunların fiyatlarını aşağıya çeker. Sıradaki haberimiz HTC ile ilgili. HTC geçtiğimiz sene bir adım attı. Sürpriz bir adımdı bu aslında. Ünlü kulaklık üreticisi ki hakikaten bayağı ünlü. Şöyle söyleyeyim ben. Türkiye'deki pek çok kitap mağazasında artık rafların full bir sürü kulaklarla dizili olduğunu görüyoruz ki bu kulakların fiyatları da modeline göre 1200-1300 liraya kadar gitmekten, hani Türkiye'de bu kadar çok satıyor mu ondan emin değilim ama ve lakin fiyatlar oldukça yüksek. Yani benim gidip kolayca alabileceğim kulaklık değil örneğin. HTC'ye geri dönersek ya, bu firmaya geçtiğimiz sene satın almışlardı. Şöyle ki satın almışlardı. %51 için 300 milyon dolar civarında bir fiyat ödemişlerdi ve kontrolü ele geçirmişlerdi. Ve amaçları şuydu: üst seviye telefonlarla birlikte iyi bir kulaklık verelim, kullanıcılarımızı daha fazla memnun edelim yaklaşımıydı bu. Bazı telefonlarda verdiler bunu. Sensation XL gibi telefonun içerisinden kulak içi dediğimiz kulaklıklar çıktı. Hatta Beats Solo kulaklık da yine bazı modellerle birlikte özellikle yurt dışında sağlandı. Ancak daha sonra HTC'den şöyle bir açıklama geldi. Müziğe önem veren, kulaklık ihtiyacı yüksek olan kullanıcılar zaten bizim kutu içeriğimize bakmadan kendi istediği kulaklığı alıyor. Bizim bunu vermemiz anlamsız kalıyor gibi bir açıklama yaptılar. Ve en nihayetinde yakın bir zaman içerisinde, hatta birkaç gün önce kendi finansal sonuçları beklentilerini karşılayamayınca hisse oranını sadece %25'e düşürerek kalan hisselerin tamamını firmaya, Beats'e geri sattılar.
HTC'nin Beats'le olan ortaklığı ilk başta çok heyecan duyurmuştu. Çünkü özellikle büyük dedikodularda farklı bir donanımsal özellik sayesinde Beats Audio kulaklıklarla çok daha farklı, çok daha iyi ses deneyimi insanlar yaşayabileceklerdi.
Evet, bambaşka bir ses kodu, ses işlemcisinin telefonlarda olacağı söyleniyordu.
Sonuçta telefonlar çıkmaya başladı. XE modeli olsun, XL olsun, şu anki One X serisi olsun. Hepsinde Beats Audio ibaresini görmekteyiz. Ama donanımsal olarak hiçbir fark yok. Öyle ki düz Sensation modeline bile şu anda XDA Developers gibi internette çeşitli ROM geliştiricilerin Beats Audio özelliğini aktif ettiğini, yükleyebildiğini görmekteyiz. Hatta öyle ki çok alakasız başka marka telefonlara bile Beats Audio özelliği konulabiliyor çeşitli custom ROM'lar sayesinde. Sonuçlara baktığımızda HTC zaten finansal olarak çok da iyi değildi son birkaç yıldır. One X serisi, One ve One S gibi modelleriyle durumu biraz toparlar gibi düşünmüştük ki şu anki genel anlamda Android camiasına baktığımızda ağızdan düşmeyen iki model var. Bunlardan biri One X, biri de Galaxy S3. Hı hı. Durumu biraz toparladılar ama maddi açıdan
finansal kayıplar devam ediyor.
İstedikleri sonuca ulaşamadılar. Beats tarafında da şöyle bir açıklama var. HTC bize verdiği maddi olarak verdiği sözü tutamadığı gibi bir açıklama var. Bu yüzden hisselerini bir miktar geri alarak hisse oranını %25'e düşürmüş durumdalar.
Evet, HTC'nin hisse oranı %25'e düşmüş durumda. Ancak iki firmanın da altını çizdiği bir detay var. HTC hala teknik olarak işbirliğine devam ediyor ve bilgisayar geliştireceği ürünlere, teknolojilere öncelikle erişim hakkına sahip. Yani olur da HTC yarın kararını değiştirirse One X'in yerini alacak bir başka üst seviye telefonda belki üst seviye bir Beats kulaklığı da şu günlerde piyasada David Guetta Edition'ı var mesela Beats kulaklıkların. Ama bu tür kulaklıkları da belki yanına verebilirler ki hani üst seviye Beats kulaklıkları görmek isteriz aslında ama o tür bir zaten kulaklık için telefonun kutusunda zaten özel yapmak gerekiyor. Koca bir kulaklıktan bahsediyoruz. Ama bu noktada HTC muhtemelen yavaş yavaş Beats'ten çekilecek gibi görünüyor ama velakin hani yine bunu göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Sıradaki haberimiz LG ile ilgili olsun. LG şimdi akıllı telefon piyasasında yeni modelleriyle gündemde işte Optimus 4X var örneğin Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan. Optimus V gibi Samsung'un Galaxy Note modeline rakip çeşitli çözümleri de var. Ancak LG kullanıcıların bazıları için en azından daha önce LG telefon kullananların pek çoğu için diyelim. Genel kullanıcıların bazıları için olsun. Kara listeye alınmış durumda. O da şundan ötürü. Maalesef yazılım desteği konusunda sözlerini tutamadılar ve pek çok telefona yazılım desteği çıkaramadılar. Örneğin Optimus 3D için, 3 boyutlu Optimus için ben etrafımda o telefona sahip olup yazılım konusunda şikayetçi olan insanlar tanıyorum. Bu noktada LG rakiplerinin bir miktar gerisinde kaldı gibi. Özellikle yazılım güncellemeleri noktasında. Yoksa cihazları tasarım anlamında olsun, donanım anlamında olsun rekabetçi seviyede yer alan cihazları var. Ancak yazılım desteği hayati önem taşımakta akıllı telefonlar için ve maalesef bu noktada LG beklentileri karşılayamamış durumda pek çok kullanıcı açısından. Şimdi finansal verilerini açıkladı LG. Satışları artmış aslında bakıldığında. Daha fazla sayıda akıllı telefon sattıklarını söylüyorlar ancak kayıpları devam etmiş.
Evet, LG için şunu söyleyebiliriz. Yaptıkları donanımın yarısı kadar yazılıma da önem verselerdi şu anda bu durumda olmazlardı. Kullanıcılar LG'den bu kadar uzak durmazlardı. Hı hı. Satışlarına baktığımızda akıllı telefon pazarındaki adetlerinin arttığını görmekteyiz. Gelir olarak ise kayıplar var. Bu kayıpların büyük bir çoğunluğunun sebebi daha çok market pazarlama için harcanan bütçenin genişlemesinden dolayı olduğu düşünülüyor. Zaten kaybında 50 milyon dolarlık bir kayıp olduğunu görüyoruz. Bugün nerede milyarlarca dolar kayıp açıklayan firmalar için çok da
büyük bir... Etedişe dokunan rakamlar evet, değil.
Aynen öyle. Dişin kavuğunu doldurmayacak kadar ufak bir rakamdan bahsediyoruz. Belki de LG daha önceden yaşadığı kötü tecrübeleri kullanıcıların gözünde silme adına pazarlama açısından da aktif olarak rol oynuyor olabilir. Bir de şunu da var ki özellikle Güney Kore'de LTE desteğinin artık standartlaşmasından dolayı birçok cep telefonu üreticisinin orada LTE destekli çözümler sunduğunu görüyoruz. LG'de kendi ana vatanı olan Güney Kore'de oldukça güçlü bir pozisyonda ve burada satılan LTE destekli cep telefonlarının büyük bölümü LG markasını taşıyor.
Evet, LG ile ilgili olarak şunu da söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde yine bir haberi vardı. Şirket içerisinde yeni bir karar almıştılar ve bundan sonra bir telefonun temel tüm donanımlarını, tüm komponentlerini kendileri üretme noktasında biraz Samsung vari bir strateji izleyeceklerinin duyurusunu yaptılar. Bu noktada işlemci olsun, ekran paneli olsun, bellekler olsun pek çok noktada LG imzasını taşıyan telefonları da önümüzdeki dönemlerde görebiliriz. Android tarafında 4.1 Jelly Bean'in çıkmasıyla birlikte aslında akıllı telefon üreticileri açısından da yeni bir rekabet alanı doğmuş oldu. Bu noktada belki LG hem Android olsun hem de Windows Phone olsun her ne kadar Windows Phone ile ilgili olarak LG'nin ileride telefon çıkarmayacağı speküle edilmiş olsa bile Windows Phone 7 tarafında ilk üreticilerden birisiydi. Windows Phone 8 içinde çıkarmamaları için herhangi bir neden yok eğer Microsoft tarafından bir başka olumsuz durum söz konusu değilse. Bakalım ilerleyen dönemlerde belki kullanıcıları yeniden memnun edebilecek yazılım güncellemeleri olsun, donanım tarafında bir takım iddialı konfigürasyonlar olsun. Önemli telefonlar piyasaya sürebilirler, bunu bekleyip göreceğiz. Şimdi LG'den başka bir Güney Koreli üreticiye geçiyoruz. Samsung Galaxy S3 için zaten Android 4.1 güncellemesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Hatta Samsung'un testlere başladığı ve Ağustos sonuna doğru güncellemenin çıkacağı, belki IFA fuarıyla eş zamanlı olarak çıkabilir. Söyleniyor zaten bunlar. Ancak pek çok Galaxy S2 kullanıcısı 4.1 güncellemesi alıp almayacağını merak ediyordu. Hatta bana Facebook ve Twitter üzerinden bunu soranlar da oldu. Samsung tarafında muhtemelen bu güncelleme çıkacak. Arka planda yazılım geliştirme ekibi muhtemelen bununla ilgili çalışıyordur. Ancak öncesinde çeşitli uzmanlar yine bir araya gelerek Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini Galaxy S2'ye de port etmiş durumdalar.
Ayrıca Google yeni bir Android sürümünü piyasaya sunduğunda bunu ilk olarak kendi geliştirdiği telefonların üzerinde piyasaya sunuyor. Bu şu anki popüler telefon Galaxy Nexus. Bu telefondan sonra belli bir birkaç hafta gibi yakın bir zaman içinde de internette kaynak kodlarının dağıtıldığını biliyoruz. Öyle ki bazı geliştiriciler özellikle kendi bu işi bir tutku haline getiren geliştiriciler Galaxy Nexus'a bu güncellemeyi alır almaz telefonlarından teknik bir terim olan dump ederek yine işletim sistemine bunu çeşitli telefonlar üzerinde port etmeye, geliştirmeye başlıyorlar, uyarlamaya başlıyorlar. Bu oldukça hızlı gelişen bir süreç. Özellikle popüler telefonlar için çok büyük geliştirici kitleleri belli bir çatı altında toplanıp her biri deyim yerindeyse bir tarafını, bir yamasını düzeltip telefonun. Bir kişi mesela Wi-Fi üstünde çalışıyor, bir kişi Bluetooth üzerinde çalışıyor. Hı hı. Uygun bir zaman sürecinde telefonlara yeni işletim sistemlerini kullanılabilir hale, günlük kullanılabilir hale getiriyorlar. Bunu zaten yapan çok popüler büyük gruplar var. Hı hı. Bunlar Galaxy S2 üzerinde de çalışmaya başlamış durumda. Yakın zamanda Galaxy S2'nin düzgün, stabil olarak, günlük olarak kullanabileceğiniz Jelly Bean versiyonlarını internetten indirebilecek, mümkün olmak olacaktır.
Tabii şu an için bu port edilmiş versiyon tüm fonksiyonları çalışıyor değil. Bazı özellikleri çalışmayabilir. Bu tür zaten kaynak konulara ya da bu tür derlenmiş ROM'lara internet ortamındaki çeşitli forumlardan ulaşmak da mümkün. Ancak bu şunu gösteriyor. Yapılan gelişmeler, bağımsız grupların yaptığı gelişmeler üreticinin de yapabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla Galaxy S2 için de muhtemelen Galaxy S3 ile aynı zamanda ya da belki bir miktar önce ya da sonra Android 4.1 Jelly Bean resmi güncellemesi Samsung tarafından piyasaya sunulacaktır. Evet, akıllı telefonlardan, tabletlerden bahsediyoruz. Birazdan dizüstü bilgisayarlara da gireceğiz zaten. Ancak onun dışında biz zaman zaman mobilitede farklı programları da, farklı program konularında değerlendireceğiz. Bunlardan bir tanesi Canon ile ilgili. Canon fotoğrafçılık alanında dünyanın en büyük markalarından bir tanesi. Japon üretici özellikle SLR pazarında son derece güçlü. Yine kompakt dijital kameralar konusunda da son derece iddialı bir firma. Canon yaptığı açıklamayla EOS M adını verdi. Yeni aynasız kamerasını piyasaya sundu. Hatta duyurusunu yaptı. Türkiye pazarına ne zaman gireceğini bilmiyoruz. Ancak yakın zamanda Avrupa gibi ya da Amerika'da çeşitli piyasalarda yerini almış olacak. Aynasız kameralar giderek pazar payı kazanmaya başladılar. Çünkü dijital kameraların taşınabilirlik özelliklerini SLR kameraların değiştirilebilir lens gibi ileri seviye özellikleriyle bir araya getirip kullanıcılara komplike, küçük ama gelişmiş özelliklere sahip cihazlar sunuyorlar aynasız kameralar çatısı altında. EOS M'ye baktığımız zaman da özellikleri itibariyle ses getirecek gibi görünüyor.
Evet, biz daha önceki aynasız tasarımlara baktığımızda daha çok günlük kompakt makinelerin yerini alacak modeller olarak bunları düşünmüştük ama bu noktada Canon işi biraz daha ciddiye alıp şu an popüler birçok SLR makineden daha iyi performans gösterebilecek bir aynasız makine tasarladığını görüyoruz. EOS M adı verilen bu model 18 megapiksellik APS-C sensöre sahip. Bunun dışında kendi Canon tarafından geliştirilen DIGIC 5 adı verilen çok güçlü bir görüntü işlemcisi de var. Hı hı. Bu işlemci aynı zamanda Canon'un diğer birçok üst seviye DSLR makinesinde de şu anda kullanılmakta. Bunun dışında diğer özelliklerine baktığımızda 1 saniyede 4.3 kare fotoğraf çekebildiğini görmekteyiz makinenin. Yine 25600'e kadar ISO desteği ve 30 kare saniye 1080p çözünürlükte video çekimi de bu cihaz üzerinden yapılabiliyor. Hı hı. Bu noktada en dikkat çekici özelliği ise bu kameranın bir lens aparatı ile şu an Canon'un mevcut EF ve EFS serisi lenslerinde tam olarak uyumlu bir şekilde herhangi bir görüntü kaybı olmadan kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu konuda bazı şüpheler vardı. Hani arada özellikle lens arasında farklı bir aparat üzerinden fotoğraf makinesine takılmak görüntü kaybı konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturur mu? Canon'un bu noktada yaptığı açıklama kesinlikle herhangi bir görüntü kaybı olmadı ve kullanıcılar mevcut demin saydığımız EF ve EFS serisi lenslerini bu aynasız EOS M serisinde kullanabilecekler.
Evet, bu cihaz aynı zamanda 3 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip ve ekranın dokunmatik olması önemli çünkü fotoğraflarınızın üzerine çok fazla sayıda değişiklik ya da menüler arasındaki ayarları çok daha hızlı bir şekilde yapmak bu ekran vasıtasıyla daha kolaya indirgenmiş durumda. Genel tasarım itibariyle de son derece şık bir kamera. Özellikle ileri seviye lenslerle birlikte çok dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor. Özellikle aynasız kameralar piyasasında. Evet. Bu haberimizden sonra şimdiki haberimiz yine tablet bilgisayarlarla ilgili olacak. Şimdi dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi Lenovo, tablet bilgisayar piyasasında dizüstü bilgisayar tarafındaki başarıyı elde edememişti. Şirket çünkü bilgisayar piyasasında liderliği hedefliyor ve lider olabilmesi için aslında bir taraftan da tablet tarafında iddialı ürünler sunabiliyor olması lazım. Çünkü tablet satışları her geçen gün artmakta. Şirketin yeni hazırladığı IdeaTab S21.10 modeli ise tablet anlamında son derece rekabetçi bir model. Özellikle yanına gelen klavyesiyle birlikte pilom 20 saate kadar çıkabilen donanım anlamında da iddialı bir cihaz olmuş gibi görünüyor Ender.
Evet, teknik özelliklerine baktığımızda tabletin Qualcomm S4 Yonga setini kullandığını görüyoruz. Yalnız burada programın başında konuştuğumuz 4 çekirdekli değil çift çekirdekli model kullanılmış. Gerçi bu noktada baktığımızda çift çekirdekli S4'ün Create mimarisine sahip S4'ün bile şu anda birçok uygulamada mevcut 4 çekirdekli işlemcilere yakın skorlar verebildiğini görüyoruz. Belki grafik tarafında, grafik performansı olarak bir nebze geri kalıyor olabilir. Onu da kullanıp denemek gerekiyor. Bir de insanların tablet alırken de farklı amaçlara hitap ettiğini biliyoruz. Bu Lenovo'nun bu modelde zaten takılabilir ekstra klavyesi ve pil ömrünü uzatma adına yapılan çalışmalara baktığımızda bunun daha çok bir oyun odaklı cihazdan fazlası Lenovo dizüstü bilgisayar, özellikle ThinkPad serisi dizüstü bilgisayar kullanıcılarının dışarıda, sahada aktif bir şekilde hızlı ve pratik olarak dizüstü bilgisayara benzer bir tecrübeyi tablet üzerinde yaşamayı hedeflediklerini düşünebiliriz.
Evet, bu cihaz üzerinde Android 4.0 işletim sistemi var. Burada aslında cihaz genel olarak bakıldığında donanım anlamında güçlü bir cihaz. Çünkü S4 platformu iddialı bir platform. 28 nanometre olması predominante katkı sağlayan bir unsur. Ancak bence daha dikkat çekici nokta bu klavye. Çünkü klavye ile birlikte hem üretkenliğiniz artıyor tablet bilgisayar üzerinde, hem de aynı zamanda içerisindeki pil sayesinde 20 saate kadar, yani neredeyse bir güne kadar cihazı aralıksız kullanabiliyorsunuz. İlginç olan nokta da şu, bu klavyeyi $50 gibi bir fiyatla satacaklarmış ki, yani pek çok aksesuarın yüksek seviyede fiyatlandırıldığını düşünürsek eğer, hem pil hem de üretkenlik özelliği kazandıran bu klavyenin fiyat anlamında rekabetçi bir ürün, aksesuar olduğunu söyleyebiliriz.
Fiyat olarak baktığımızda tablet de aslında çok uygun fiyatlı. Şu anda $350 gibi fiyata tablet satışa çıkmış durumda. Hı hı. Aksesuar ile beraber $400 şu an zaten üst seviye, teknik olarak Asus Transformer Prime gibi bir tableti, belki de klavye aparatı, klavye doku olmadan alabileceğiniz bir fiyatta. Lenovo tarafında yine yüksek performanslı bir modeli, hı hı, klavyesiyle beraber, aksesuarla beraber almanız mümkün.
Evet, bu ürünün tabii Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini şu an için bilmiyoruz, ancak donanım ve özellikler itibariyle Android tarafındaki yeni piyasaya çıkan nadir üst seviye tabletlerden bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Üst seviye tabletler demişken bir de üst seviye telefonlar tarafına bakalım. Ender zaten videomuzun önceki kısmını belirtti. Şu an akıllı telefon piyasasının Android tarafında konuşulan iki tane üst seviye telefon var. Bir tanesi HTC'nin One X, diğeri de Samsung'un Galaxy S3 modeli. Sony orada biraz sessiz kaldı. Şirket muhtemelen IFA fuarıyla birlikte üst seviye telefonlarını duyuracaktır. Xperia S iyi bir telefon, ancak donanım anlamında bu iki telefonla rekabet edebilecek seviyede yeterli konfigürasyona sahip değil. HTC tabii şimdi One X ile ilgili olarak, One X iyi tasarım anlamında çok dikkat çekici bir telefon. Donanımı da çok güçlü, ancak TG3 platformunun bazı handikaplarından dolayı henüz istenilen seviyede rekabetçi olabilmiş değil. Özellikle Galaxy S3'e nazaran. Çünkü Galaxy S3'te 32 nanometre, HTC One X modelinde ise 40 nanometre bir işlemci kullanılmakta. Bu açıdan bakıldığında tabii güç tüketimi ve ısınma gibi konularda bir handikapı olduğunu söyleyebiliriz One X'in. Ancak şimdi HTC'nin One X Plus adında bir telefon hazırladığı söyleniyor. Hatta T-Mobile tarafından da yurt dışına piyasaya çıkacağı konuşulmakta. Adından da anlaşılabileceği üzere One X'in Plus 2 aslında Tegra 3'ün Plus versiyonuna denk geliyor. Bu da şu demek, Tegra 3'ün Plus versiyonu 28 nanometre olacak muhtemelen. 1.7 GHz'de çalışacak ve şu anki Tegra 3'e nazaran daha hızlı olup daha yüksek performans sunup aynı zamanda daha az güç tüketecek.
Evet, Nvidia'nın zaten TSMC ile olan yakın çalışmalarını biliyoruz. Grafik birimlerini, grafik yongalarını hep bu fabrika tarafından üretiyor ve Kepler mimarisine sahip ekran kartları da şu anda 28 nanometre teknolojisiyle bu fabrikalarda üretilmekte. Hı hı. Nvidia o yüzden bu 40 nanometreden 28 nanometre geçiş sürecinde fazla sıkıntılı bir durum yaşayacağını zannetmiyorum. Tegra bu konuda çok eleştiriliyordu. 4 tane çekirdeğinin yanına bir de ayrıca yardımcı çekirdekçik diyebileceğimiz yapısı ve karmaşık yapısından dolayı özellikle büyük olması cep telefonlarına hem sığdırma konusunda sıkıntı yaşatıyordu üreticilere, hı hı, hem de aşırı pil tüketimi ve ısınma olarak da kullanıcılara direkt olarak bir negatif etki olarak yansıyordu. One X de çıktığında ilk olarak piyasaya hem ısınma konusunda hem de pil ömrü konusunda sıkıntılar yaşadı. Bunların bir kısmı yazılımlarla atlatıldı veya daha düşük seviyeye çekildi, geriledi. Şimdi Nvidia akıllıca bir mantıkla burada hareket edip Tegra 3'ü 28 nanometre üretim sürecine kaydırıp hem işlemcinin saat frekansını yükseltebilecek bu noktada 1.7 GHz'e kadar, hı hı, hem de grafik birimlerini de daha farklı tasarlayıp burada daha yüksek hızda çalışmasını sağlayabilecektir. Çünkü hala grafik yongası bakımından ne Mali 400 ne de Tegra 3 saf performans açısından şu anda PowerVR tarafındaki çift çekirdekli çözümlere yaklaşabilmiş değil. Hı hı. 327 Adreno tarafında henüz piyasada göremedik. Özellikle de uzun bir sürede çift çekirdekli S4'leri telefonlarda görebileceğiz. 4 çekirdeklerin nazarına. Çünkü burada Qualcomm 4 çekirdekli S4'ü telefonlardan daha çok tablet ve ultra ince dizüstü bilgisayarlar için tasarladı ve düşündüğünü açıklamıştır.
Evet, HTC tarafında One X Plus modeli piyasaya çıkarsa muhtemelen One X'e göre hem daha hızlı olacak, hem daha az güç tüketecek ve daha az ısınacak. Bu açıdan bakıldığında pek çok kullanıcı için üst seviyede dengeler değişebilir diyoruz. Çıkış tarihiyle ilgili henüz bir bilgi yok, ancak T-Mobile'ın 26 Eylül tarihinde bu telefonu lanse edebileceği söyleniyor. Dolayısıyla biz de 26 Eylül'e kadar, eğer arada yeni bilgiler çıkmazsa, bekleyişimizi sürdüreceğiz. Android tarafıyla ilgili olarak bir başka gelişme de Intel'den. Şimdi Intel akıllı telefon piyasasına girdi. Bazı markaların bazı modelleri Hindistan ve Avrupa'da, örneğin Fransa gibi marketlerde satılmakta. Ancak henüz genel anlamda Intel piyasaya tam olarak girebilmiş değil. Dünya çapına satılan ürünler henüz yok. Ancak firmanın Android ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Şimdi de şöyle bir açıklamaları var. Android 4.1 ile ilgili geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Android 4.1'i atom tabanlı işlemcileri port edeceğiz diyor Intel.
Evet, Intel aslında bu Medfield tabanlı atom işlemcileriyle performans ve güç tüketimi anlamında insanların aklındaki x86 mimarisinin handikaplarını büyük ölçüde yıkmayı başardı. Burada şimdi yaşanan sıkıntı bütün Google platformunun, Android platformunun ARM tabanlı cihazlar üzerinde ana olarak tasarlanıp çalışacak şekilde dizayn edilmesi. Bu yüzden her yeni Android sürümüyle beraber Google'ın bir de Intel'le beraber ortaklaşa iş yürütüp yeni Android sürümünü bu x86 mimarisine uygun bir şekilde tasarlaması gerekiyor. Intel bu açıklamasını da yaptı. Bu da demek oluyor ki Medfield tabanlı şu anki cihazların birçoğunun Android 4.1 Jelly Bean versiyonunu yükseltileceğini de söyleyebiliriz.
Evet, bu noktada zaten Intel'in açıklaması şu: bizim tek çekirdekli atom işlemcimiz piyasadaki pek çok farklı platformdan daha hızlı, daha iyi bir Android deneyimi yaşatmakta diyor. Şu anda Intel tabanlı cihazlar, Intel işlemci kullanan Android cihazlar genelde Android 2.3 sürümünü kullanmakta. Muhtemelen yakın zamanda 4.1 Jelly Bean ile birlikte, zaten o akıcı kullanıcı arayüzü sayesinde Intel tarafındaki kullanım deneyimi de artacaktır diyoruz. Mobilitenin sonuna gelirken son haberimiz yine farklı bir konudan olacak aslında. Şimdi mobilite diyoruz, dizüstü bilgisayarlar. Dizüstü bilgisayarların olmazsa olmazlarından bir tanesi de fare. Her ne kadar üzerine touchpad olsa bile, örneğin Lenovo'nun ThinkPad'lerine trackpad dediğimiz istop olsa bile, ben şahsen fare kullanımını bırakabilmiş değilim. Hani dışarıdayken bazen evet touchpad'e sınırlı kalabiliyoruz, ancak olabilecek her yerde, masa bulduğum her yerde hemen fareyi de takarak dizüstü bilgisayarı öyle kullanmaya çalışıyorum. Tabii fareler konusunda iddialı bazı firmalar var. Bunlardan bir tanesi de Razer. Özellikle oyuncu fareleri konusunda gelişmiş bir firma. Şimdi Razer'ın Ouroboros isimli yeni bir oyuncu faresi var. Bu farenin hem tasarımı hem ismi de çok ilginç. Şimdi isterseniz bu ismin ne olduğundan bahsedelim önce. Bu Ouroboros daha çok Uzak Doğu filmlerinde gördüğümüz o kuyruğunu ısıran bir ejderha figürü vardır. Direkt ona denk geliyor. Razer'a zaten böyle ejderha, yılan vesaire tarzı isimler vermeyi seven bir firma aslında ürünlerini. Fareye baktığımız zaman fare tasarım anlamında oldukça ilginç. Cyborg tarzı bir havası var. Parçaları oynar başlıklı yan panellerini çıkartabiliyoruz. Daha özel detaylarını vermek gerekirse eğer, bu fare kişiselleştirilebilir bir fare. Yani bu ne demek? Arka kısmını uzatabiliyorsunuz. Eğer eliniz büyükse ve farenin genel form faktörü size küçük geldiyse, arka kısmını uzatarak yaklaşık 1 inçe kadar uzayabiliyorsunuz. 0.9 inç uzatabiliyorsunuz bunu. Daha rahat bir kullanım alanı yaratabiliyorsunuz kendinize. Onun dışında yan panelleri çıkıyor. Bu yine oldukça önemli bir özellik. Ve pek çok kişinin belki de merak ettiği konu, çünkü biliyorsun bazı fareler sadece sağ el kullanımı için yapılır, ancak solaklar bunu kullanamaz. Razer'ın bu faresi hem sağ hem de sol elle kullanılabilen melez bir yapıya sahip.
Evet, farenin diğer özelliklerine baktığımızda kablolu ve kablosuz kullanıma uygun olduğunu görüyoruz. 2 adet kalem pil diye adını verdiğimiz AA pillerle 12 saate kadar fareyi kullanabilmek mümkün. Üstündeki sensör de çok gelişmiş. 8200 dpi çözünürlük sunan bu fareyle oyuncular özellikle hızlı hareketlere ihtiyaç duydukları first person shooter oyunlarında oldukça başarılı ve etkili bir şekilde fareyi kullanabileceklerdir. İnç başına 6400 nokta hassasiyetini yine farede olduğunu görmekteyiz. Tabii ki birçok farede gördüğümüz üzere bu DPI çözünürlüğü de fare üzerinde yer alan düğmelerle oyuna veya öyle ki oyunun farklı senaryolarına göre hemen hızlı pratik bir şekilde değiştirilebiliyor.
Evet, farenin üzerinde aynı zamanda 11 adet programlanabilir buton olduğundan unutmuş olalım. Peki bu fare ne zaman çıkacak? Yapılan açıklama şu: yıl sonuna doğru muhtemelen $130 civarında bir fiyatlandırma ile Razer Ouroboros'u piyasaya çıktığını göreceğiz. Tasarım ile ilginç, özellikle uzatılabilir arka kısım akıllıca düşünülmüş bir detay. Çünkü statik yapılarda genelde bir oyuncu faresi bazen büyük, mesela benim gibi elleri biraz yapıca iri olanlar için kullanması zor bir hale gelebiliyor. Bu açıdan bakıldığında özelleştirilebildik. Güzel düşünülmüş bir detay. Çıktığında zaten biz muhtemelen bir incelemesini de yapmış oluruz Razer Ouroboros ile ilgili olarak. Evet, bu haberle birlikte mobilitenin sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.